Ayrım 8.
Sırrı Cemal yine romanını mütalaya koyuldu. Fakat o şüpheyi hatırından bir türlü def edememişti ki. Ya Hoca Paşa'da kaldıysa? İçine bir sıkıntı gelmişti. Bir türlü yerinde oturamıyordu. Salon içinde gezinmeye başladı. Zihnindeki şüphe gittikçe büyümekteydi. Supini Zehra'yı hala sevmekte olduğunu, yüreği cızlaya cızlaya boşadığını hep biliyordu. Zehra'ya doğru bir ikinci ricatinden ürkmekteydi. Niçin olmasın? Niçin olmasın? Zehra ilk göz ağrısı. Kendinden güzel değilse de herhalde Supi'nin gönlünü hala üzerinde muallak tutmakta, Sırrı Cemal Zehra'nın güzelliğini istihfaf etmekteydi. Yüz yuvarlak, toz toparlak, kocaman ağızlı, cam gözlü, neresinde güzellik? Ay, ay, ne de yaraşır ya. Fakat ne yaparsın? İşte Beyci o gudubeti hala seviyor. Beşaretin dik alası. Ama ilk göz ağrısı. Mutlaka, mutlaka. Supi'nin Hoca Paşa'da kalmış olacağını adeta hükmedi verecekti. Lakin nikahsız nasıl olur? Nikahsız nasıl olur? Fakat Sırrı Cemal şüpheyi anlayıp zan derecesine varmakta tehir göstermekteydi. Senin nikah dediğin bir saat içinde olur. Bu gece Sırrı Cemal sabaha kadar ateşler içinde yandı. Kesik kesik, karışık rüyalarla da muazzep oldu. Bu rüyaların hemen hepsi Supi ile Zehra'yı avuş bir avuş visal olarak göstermekteydi. Zehra işte şurada, yatak odasının yanı başındaki salonda, Sırrı Cemal'in akşam oturduğu salıncaklı sandalyeye oturmuş bir kitap okuyor, Supi de arkasından omuzlarını abanmış, başını gerdanının altına sokmuş dinliyor. Zehra arada sırada başını sola doğru çevirip, Supi'nin alnına hafif bir buse konduruyor. Derken manzara bir külliye değişti. Boğaziçi'ndeki yalının bahçesinde, havuz başında Supi ile Zehra yan yana, ağaç kanepe üzerinde oturuyorlar. Zehra elindeki uzun fındık dalının ucunu suya sokmuş, kırmızı balıklarla oynuyor. Supi karanlık bir odada karyola içinde yanıyor, Zehra da yorganını örtüp bastırıyor. Kalabalık bir yer, göksu çayırı gibi. Fakat ortasında pembe boyalı bir köşk. Köşkün kapıları ardına kadar açılmış, içeri giren girene. Sırrı Cemal de yanında bir Arap halayık olduğu halde giriyor. Soygunlar koşuştular. Sırrı Cemal hanımefendi geliyor. Fakat öte taraftan hiç tanımadığı bir kadın mahzun mahzun yanına kadar gelip usulcacık kulağına dedi ki, bedbaht, sen ne geldin? Zehra'nın düğünü bu. Sırrı Cemal soruyor ki, kime varıyor? O kadın bir müddet tereddüt gösterdi. Kim olacak Supi Bey'e? Sırrı Cemal'in sanki başından aşağı bir kaynar su döküldü. Merdivenden çıktı. Fakat in yok, cin yok. Odadan odaya girip çıkmaktaydı. Her taraf bomboş. Bir türlü gelin odasını bulamıyor, terliyor, yoruluyordu. Derken baktı ki ağzı köpürmüş bir karamanda kendisini kovalamaya başlamıştı. Zavallı Sırrı Cemal. Bir türlü koşamıyor, hayvan kendisine gittikçe yaklaşıyordu. Sırrı Cemal o kadar koşuyor, o kadar koşuyor da bir karış yer bile gidemiyordu. Uzaktan bir parmaklık görünüyor. Sırrı Cemal orayı atlayıp geçebilse tehlikeden kurtulacak. Fakat ne gezer, bu halde gözünü açmıştı. İçi ürkmekteydi. Evin içini dinledi. Hiçbir tarafta çıt yok. Dışarıda da bir sükut ve sükunet hüküm sürmekteydi. Şu samtü sükun içinde geçirdiği korkulu rüyalar, tesiratının da inzimamıyla korkmaya başladı. Zayıf asabı bu kadar şiddetli infialata tahammül edemeyecek gibi görünmekteydi. Etrafı dikkatle dinlemekteydi. Bir tarafta hafifçecik bir tıkırtı duysa, evi cinler, periler basmış kadar tevehüm etmekteydi. Hava hala açılmamış, mum donuk bir alevle yanarak odayı korkunç bir surette tenvir etmekte bulunmuştu. Sırrı Cemal artık düşünemiyordu da. Halecan içindeydi. Kendisinde bir büka istidadı hissetmekteydi. Lakin niçin? Bu sebebi bir türlü bulup çıkaramıyordu. Bir aylık zaman sonra asabı sekinet bulabilmişti. Müsterihane düşünmeye başladı. Bir kere mevhum üzerine kendisini bu kadar üzmesini münasebetsiz buldu. Elinde ne senet var? Yarın akşam elbette Supi gelecek. Niçin gelmesin? Kendisi güzel mi değil? Beyini sevmiyor mu? Üstüne titremiyor mu? İşte. Supi de kendisini seviyor. Sevmese Zehra'dan vazgeçer miydi? Ben deliyim. Bu kadar müvesvis olmayı lüzumsuz saymaktaydı. Beynin bu gece mutlaka mühim bir işi vardı. Bu teselliyle rahat rahat uykuya daldı. Sabahleyin uyandığı zaman fikrini pek müsterih buldu. Akşama kadar hiçbir endişeye uğramaksızın o işleriyle uğraştı. Supi yalancı dolmayı pek severdi. Bir âlâ dolma yaptırdı. Hatta kendisi de yardım etti. Beyim ne kadar hoşlanacak. İşlerini bitirdi. Salonun lambalarını yaktı. Beyinin yolunu beklemeye başladı. Supi'nin miadı virudu 11.30'du. Mutat treni düdüğünü incince öttürerek geldi, gürültüyle geçti gitti. Biraz ötede tevakkuf etti. Sırrı Cemal'in yüreği oynamaya başladı. İşte Supi istasyondan çıktı. İşte çakıllar üstünde hızlı hızlı yürüyor. Köşe başındaki Mehmet Beylerin evini geçti. Nikoli'nin evini de geçti. Sırrı Cemal bir türlü cesaret edip de pencereden bakamıyordu. Ümit ile geçirdiği her dakikayı kâr atletmekteydi. Hesapça Supi evin kapısına varmıştı. Kapı ha şimdi çalınacak diye beklemekteydi. Saniyeler birer birer geçip gittiği halde kulağına öyle bir ses gelmiyordu. Belki birisiyle lakırdıya dalmıştır. Bir iki dakika gecikmekte ne zarar var? Yüreği hoplamakta, içi içine sığmamaktaydı. Boğazdan yukarı alev sarmakta, ağzında tükürüğü kurmaktaydı. Bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika. Aman Allah! Dakikalar 10'a, 15'e, 20'ye vardı. Bir haber yok. Bu tren geçmişti. Son trene bakalım. Fakat Sırrı Cemal bu tahurdan suyu tefaül etmeye başladı. Dün geceki buhranlar, azaplar, iç sıkıntıları yine baş gösterdi. Hem bu gece daha şiddetliydi. Güya kalbini bir yılan ısırmaktaydı. Son tren akşam karanlığı içinde etrafa dehşet saçarak geçti gitti. Sırrı Cemal'in halecanı da son dereceye gelmişti. Ya bunda da zuhur etmezse? Supi bu trende de zuhur etmemişti. Saat 1'e, 1.30'a kadar beklediği halde ne gelen var ne giden. Bu gece de iş olsaydı bir telgraf daha göndermesi lazım gelirdi. Eyvahlar olsun. İşte korktuğunu uğramıştı. Sırrı Cemal'in asabı gevşeyip gitmişti. Kanepe üstüne yüzü koyun kapanarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cihan nazarında zindan kesilmişti. Ağzına lokma bile almadan gece yarısına kadar o halde kaldı. Düşünceleri pek irtibatsız, pek perişandı. Sırrı Cemal 4-5 gün his ve iradesiz gibi yaşamıştı. Hemen hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir iş göremiyordu. Saatlerce pencere önünde hareketsiz durup etrafa enzar-ı müphemi atfetmekteydi. Eyyam-ı iftirak 15'i geçtiği halde Supi'den hala bir eser yok. Sade bir iki defa katibi Muhsin gelmiş, harç ve para getirmişti. Muhsin, Keşmiri bir delikanlı olup yaşı henüz pek körpeydi. Sırrı Cemal Muhsin'i kapı aralığından görmüş, Supi hakkında isticvap eylemişti. Fakat arzu ettiği derecede malumat alamamıştı. Kendisine Muhsin pek dalgın, adeta melul görünmüştü. Sırrı Cemal'in içini bir kurt yiyip durmaktaydı. Acaba Supi sahiden Hocapaşa'da mıydı? İş burasını halletmekten ibaretti. İçinde uyanan bir hevesi bir türlü yenemiyordu. Nasıl tahkik etmeli? Nasıl tahkik etmeli? Bu sırrı kime emniyet etmeli? Hiç tanıdığı da yoktu. Bu işi bizzat Deruhte'den başka çare göremiyordu. Lakin nasıl? Ya tahammül edemezse, ya yüreğine inerse? Daha iyi ya işte, kurtulup giderim. Fakat bir iki gün sonra ölüme de razı olmamaya başladı. Niçin? Niçin onlar zevk sürsünler de ben öleyim ha? Sırrı Cemal de Zehra gibi intikam sevdasına düşmüştü. Çünkü o da Supi'yi Zehra kadar sevmekteydi. İntikam, intikam. Lakin bir çare kadın. Nasıl yapacaksın? Elinden ne gelir? Ne mi gelir? Bir kadının elinden her şey gelir. İşte bunu bak nasıl ispat edecek. Elinden ne mi gelir? Çok şey gelir, çok, görürüz. Bir kere düşünüp taşınsın. Elbette bir çare bulacak. Sırrı Cemal, Hülya'yı intikam ile teselliyet yap olmakta, bu ümit kendisini neşelendirmekteydi. Sırrı Cemal de Zehra gibi şevki intikam ile yaşamaktaydı. Bir gün yanına hizmetçi kadını alarak sabah trenine binip Sirkeci'ye indi. Hocapaşa'daki evin kapısına kadar geldi. Elini tokmağa dokundurmaktan ihtiraz göstermekteydi. Yüreği göğsünü parçalayacak surette çarpmakta, şakakları çatlayacak derecede atmakta, gözleri kararmaktaydı. Fakat son bir gayret daha ederek kapıyı çaldı. Kapı açılır açılmaz Sırrı Cemal içeri atıldı. Naziklerin kapıyı itip kapamasına meydan bırakmadı. Nazikler Sırrı Cemal'i görür görmez levni döndü. Hayretinden şaşalamaya başladı. Sırrı Cemal naziklere ehemmiyet bile vermeyip yürüdü, merdivenden çıktı. Aşağıda nazikler kıyametler koparmaktaydı. Utanmaz yelloz, ne cesaretle gelmiş idi. Buraya girmeye ne hakkı var idi. Ayol, o çamlar bardak oldu. Sırrı Cemal bu feryatlara kulak bile asmadı. Münire'nin odasına doğru yürümekteydi. Nazikler merdiveni dörder dörder çıkarak önüne geçmek istedi. Sırrı Cemal nefret itip kakarak onu yere yuvarladı. Naziklerin feryat ve gururu ayyuka çıkmaktaydı. İnsanı öldürmek mi istiyor? Edepsiz. Kim olur? Ne haddi var? Sümüklü musibet. Miskin gazulet. Sırrı Cemal Münire'nin kucağında ağlamaktaydı. Biçare valide sanki oğlunu görmüş kadar sevinmişti. 3 aydan beri sevgili ciğerparesinin gül cemalinden mahrum kalarak ahu efkan eylemekteydi. Sırrı Cemal'i öpüp kokladıkça sanki burnuna oğlunun kokusu gelmekteydi. Sırrı Cemal de Münire'nin ellerini gözyaşlarıyla ıslatmaktaydı. Evladım hasta değil ya, bir şeye kederlenmiyor ya. Sırrı Cemal cevap vermiyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Allah aşkına söyle, evladıma ne oldu? Münire şu giryeden tevehüm etmişti. Aklına kara kara şüpheler gelmekteydi. Sakın evladına bir hal olmasın. Hayır hayır, bir şey yok, bir şey yok. Münire geniş bir nefes aldı. Göğsünden ağır bir yük kalkmıştı. Ne var, ne var? Niçin ağlıyorsun ya? Sırrı Cemal Münire'nin sözlerinden irkildi. Nasıl, nasıl? Bey burada değil mi? Münire alık alık bakmaktaydı. Ayol oğlu 3 aydır semtine bile uğramıyordu. Orada değil miydi? Kendisiyle beraber oturmuyor muydu? Sırrı Cemal'e de bir hayret gelmişti. Nasıl? Supi buraya da mı gelmemişti? Ya 15-20 gündür nerede kalmıştı? Ne bileyim ben? Ben onu seninle Maan beraber birlikte biliyorum. 15-20 gündür gelmiyor mu? Sakın başına bir kaza gelmiş olmasın. Sırrı Cemal o kazanın ne olacağını bilebilir mi ya hiç? Fakat bir türlü inanamıyordu. Münire'nin şu hareketini bir tecahül, bir düzen atletmekteydi. Beyini kendisinden çalmışlar, şimdi de gizliyorlardı. Sırrı Cemal babalaya başlamıştı. Mutlaka beyni istiyordu. Söylemeli, beyine teslim etmeliydi. Yoksa başlarına kıyametler koparacaktı. Münire şaşırmış, nazikler ile Zehra da koşup odaya seyirtmişlerdi. Sırrı Cemal'in gözleri kızmış, kimseyi görmemekteydi. Bana beyimi verin, yoksa dünyayı başıma toplarım. Zehra zehir hande müntekimane ile gülümsemekte, nazikler de burnundan solumaktaydı. Beyimi isterim diyorum size, işitmiyor musunuz? Sırrı Cemal adeta kudurmuştu. Sırrı Cemal yaşmaklanıp çıkarken Zehra arkasından avazı çıktığı kadar bağırıyordu ki, oh kahpe oh, işte o supi çapkını sana da yaramadı ya, sana da kalmadı ya. Nazikler de bir taraftan yumruklarını birbirine vurarak dudaklarını büzerek Sırrı Cemal'e nispet vermekteydi. Şu hal Sırrı Cemal'in hiç de gücüne gitmemişti. Supi kendisi gibi Zehra'yı da feda etmişti. İşte buna sevinmekteydi. Fakat herhalde Supi elden çıkmıştı. Ya onu burada bulsaydı istirdada ümit var olabilirdi. Halbuki işte Supi'yi diğer bir yabancı pençe saydı esir etmişti. Şu düşmanı gaibe karşı gönlünde derhal bir hissi rekabet ve nefret uyandı. Lakin o düşmanı nerede bulmalı? Sırrı Cemal intikam sevdasından zerre kadar geçmemişti. Fakat o intikamın mahalli sarf ve teveccühü değişmiş demekti. Behemahal o mahalli sarf ve teveccühü bulup çıkarmaya karar verdi. Sırrı Cemal çıkıp gittikten sonra Zehra kahkahalarla gülmeye başladı. İşte intikamın bir kısmını almıştı. Daha alacak pek çok intikamı vardı. Asıl intikamı Supi'den alacaktı. Zehra işi yoluna koymuştu. Naziktar'dan Habibe Molla'dan kat ümit ettikten sonra meydanı muhasamaya kendi başına çıkmaya karar vermişti. Evvel Emir'de Makri köyüne gidip Sırrı Cemal'in kafasını gözünü yarmayı tasmim etmişti. Fakat bunda o kadar fayda görmemişti. Bu sırada tesadüf yolunun üzerine Marika'yı getirip bırakmıştı. Marika, mahut çerçi kadınlardan birisiydi ki pek çok hanelerle münasebeti vardı. Bir gün buraya da gelmiş, Zehra'yı işlemeler filanlar göstermişti. O anda Zehra'nın fikrinde bir şule-i ümit peyda olmuştu. Şu çerçi karısından istifade ve istihane edebilmek belki mümkündü. Karıdan birçok şeyler almış, bol bol ikramlar da etmişti. Sıkça sıkça tuhaf ve nadide şeyler olursa getirmesini tembih etti. Birkaç gün sonra Marika geldi. Artık bu eve dadanmıştı. Zehra karıyı amaline yatırmakta, hissiyatını kendisine müsait olacak surette hazırlamaktaydı. Bir gün açıldı. Beyinin kendisini aldatıp terk ettiğinden filandan bahsederek, gerek şundan gerek rakibi olan Sırrı Cemal'den bir âlâ ölç almak istediğini uzun uzadıya anlattı. Zaten Marika bu gibi işlerin erbabıydı. Fakat istifadeyi şahsiyesini artırmak için evvel Emir'de biraz nazlandı. O nazlandıkça Zehra vaatleri yükseltmekteydi. Nihayet Marika razı oldu. Bermuce bir müzakere Marika ve yolunda tanıdığı kadınlardan birisini Supi'ye musallat edecek, çekip tuzağa düşürecek, onu sefahate alıştırıp hem Sırrı Cemal'den ayıracak hem başına dünyasını haram eyleyecekti. Zehra şu tedbirlerden pek memnun oldu. Memnuniyetinin delili zahirisini de Marika'nın avucunu 2 lira sıkıştırmak suretinde ibraz etti. 2 gün sonra Marika, mıknatıs hükmünde olan Urani ile birlikte geldi. Zehra vazifeleri hakkında Urani'ye talimat-ı mufassalı ita eyledi. Marika ara sıra vukuatın sureti cereyanından Zehra'yı haberdar edecekti. Yukarıda görüldüğü veçili Urani, kuvve-i cazibesinin şiddeti tesirini tamamıyla göstermiş, Supi Sırrı Cemal'den de işten güçten de vazgeçmiş Urani ile kapanmıştı. Zehra muvaffakiyatıyla sevinmekteydi. Fakat isticaldan da geri kalmıyordu. İşler hızlı gitmiyordu. Marika Urani'nin maharetinden filanından bahsederek Zehra'yı temin eylemekteydi. Bugün Sırrı Cemal ile olan macera Zehra'nın keyfini daha ziyade artırmıştı. Sırrı Cemal'i tahrik eden infialat-ı mağdubanenin şiddet ve kuvvetini kadının evza ve etvarı mayusanesinden istidlal etmekteydi. Olacak, olacak. Her istediği olacak. Oh, dişleriyle etlerini parçalasın hınzır karı. Daha baki neler çekecek, neler çekecek. Aman şimdi ne kudurmuş şiddetinden, hırsından ne küplere binmiştir. Nazikter de bunca zamanlı koşuntusunu hele bir gün bir ayı almıştı. Teşeffüs sadr etmişti. Münire bir nöbete tutulmuş, döşeklere serilmişti. Sırrı Cemal azmi intikam ile kuvvet bulmuş olduğu halde eve geldi. Fakat vücudunda bir kırıklık, bir fenalık hissetmekteydi. Evvel Emir de buna hiç ehemmiyet vermedi. Eskisinden daha müsterihane vakit geçirmeye başladı. Zehra ile olan macerayı sanki unutmuş gitmişti. Çünkü işte artık onunla muhasemeye ve rekabete karşı hiçbir sebep kalmamıştı. Hatta mümkün olsun Supi'den asla sar için Zehra'ya takarrüp bile edebilecekti. Zihninde bir plan hazırlamaktaydı. Planın mukaddematı teressüm etmekteydi. Lakin şu mukaddemattan bile planın kabilü tatbik bir şey olmayacağını teferris eylemekteydi. Bu vukuatından 2 gün sonra Muhsin yine bir mutat bir miktar harçlık ile biraz harç getirmişti. Hele bugün Sırrı Cemal yine kapı arkasından Muhsin'i tazyik ederek Supi'nin hal ve mevkini öğrendi. İşte asıl bu haber merakına dokundu. Bir fahişe hatır için kendisini feda etsin. Vay vefasız vay. Bir fahişe için. Muhsin tekrar tekrar isticvap etmekteydi. Muhsin tabi hazinanesinin muktezası olan bir edayı fütür karane ve melülane ile söz söylemekteydi. Şu sevimli çehre kapı aralığından Sırrı Cemal'in gözün iliştikçe zavallı meyus gence yüreği sızlamaktaydı. Muhsin'in intikamını alet iddiaz etmek fikri o anda zihnine tulu etmişti. O gece hemen sabaha kadar bu fikri zihninde evirip çevirdi. Meseleye bir hali sahih bulamadı. Muhsin ne yolda aleti makasıt olabilirdi? Bir tertibe göre Muhsin'i kendi muhabbetine celp ve davet edecekti. Fakat bu tertipten ne umabilirdi? Olsa olsa Supi duyacak, belki kıskanacak. Bu ihtimali hem pek zayıf bulmakta hem de şu kıskançlığın Supi'yi rücu ve avdede icbar edeceğini aklı kesmekteydi. Bundan başka işin içine bir de Muhsin'i katıp meseleyi ilak etmiş olmaktan korkmaktaydı. Kendisi Muhsin'i sevebilse vaka kurtulmuş olacaktı. Fakat artık o zaman intikamdan da vazgeçmek lazım gelecekti. Belki şu muhabbeti cedide hakkında daha büyük bir felaket hazırlayabilirdi. Binaenaleyh bu tertipten sarf-ı nazar etti. Diğer bir tertibe göre Muhsin'i Urani'ye musallat edecekti. Fakat bunun için paraya ihtiyaç vardı. Urani'yi Supi'nin elinden kapabilmek onu itma ve besteydi. Lakin elinde avucunda para yoktu. Bir de Muhsin ne duyup da kandıracak, Supi aleyhinde tahris ve idap eğleyecekti. Bu tertipte de hayır görmedi. Zihnine başka bir çare de gelmiyordu. Bir iki gün şu kararsızlık içinde çalkalandı, yandı. Birkaç günden beri ara sıra üzerine bir baygınlık gelip geçmekteydi. Sırrı Cemal buna o kadar ehemmiyet vermemişti. Fakat sonraları bu baygınlık adeta nöbet suretinde vukua gelmeye başladı. Bir de sancı musallat oldu. Sırrı Cemal'in hala ehemmiyet verdiği yoktu. Lakin bir gün sarnıca kovayı saldırmış, ipi sağa sola salladıktan sonra çekmeye başlamıştı. Kova pek ağır gelmiş, Sırrı Cemal de bu siklete mukabele için adelatını tazyik etmekte bulunmuştu ki, eyvahlar olsun. Sırrı Cemal döşeye sarılmıştı. Belediye hekiminin tertip ettiği muhalece zavallı kadının biraz gözünü açmıştı. Sırrı Cemal bütün ümitleri, bütün hayalleri kendi kendine sükut ediveren şu cenini nakıs üzerine kurulmuş durmaktaydı. O Bemna'nın inhidamı, ümitlerinin, hayallerinin de inhidam ve indirası demekti. Artık bundan sonra Supi'ye hiçbir sağlıku, hiçbir irtibatı kalmamıştı. Şu dar dünyada hiç hamisi, hiçbir kimsesi de yoktu. Bu son felakete sebep ise Zehra'ydı. Ah kör olasıca karı, lakin iş işten geçmişti. Sırrı Cemal bu derbeyi nagihani üzerine alemden sefer etmişti. Saatlerce başını önüne eğer, derin derin düşünür, gözünü bir noktaya diker, yarım saat, bir saat oradan ayırmaz. Yaptığını düşünmez, düşündüğünü yapmaz, söylediğini işitmezdi. Adeta bir kara sevdaya müptela olmuştu. Birkaç defa intihara tasaddi etmiş ve fakat görülerek güç belamen ve taziz olunmuştu. Lakin artık Muhsin de serin serin gelmeye başlamıştı. Aşçı bir iki aylığın tahayyülü tesviyesi üzerine çıkıp gitmiş, mutfak işi de hizmetçi karıya kalmıştı. Sırrı Cemal ise hiçbir işe karışmayıp dalgın dalgın gezip oturmaktaydı. Gün geçtikçe mum gibi erimekte, rengi düşmekte, saçları dökülmekteydi. Hemen ağzına bir şey koymuyor gibiydi. Hizmetçi karı Sırrı Cemal'in şu halinden istifadeyle en kıymetli eşyayı bir bir aşırmakta, kadıncağızı yolup soymaktaydı. Sırrı Cemal şu hallerin hiçbirisinden haberdar değildi. Bir gün gazetelerin birisinde şu havadis okunmuştu. Makri köyünde, istasyon civarında bir hanede Sırrı Cemal Hanım namında birisi kendisine hanenin sarnıcını atarak intihar etmiş olduğu işitilmiştir. İşte, Zehra'nın intikamı bir bir alınmaktaydı. 6. Supi artık mağazaya da gitmemeye başlamıştı. Urani'den bir dakika bile iftiraka tahammül edemiyordu. Mağazasını Muhsin'e terk etmiş, kendisi High Life yani maişete kibarhaneye koyulmuştu. Gündüzleri 6'da filanda yataktan kalkarlar, öğle yemeklerini yiyip 9'da, 10'da cevelana çıkarlardı. Akşam 1'de filanda gelip akşam yemeğini yerler, 3'te 4'te çıkıp gidecekleri yerlere giderlerdi. Gidecek yerler ise mahdut değildi. Bazen Fransız tiyatrosuna, bazen Verdi'ye, bazen Tepebaşı'na, Concordia'ya, bazen Kristal'e, bazen rastgele bir konsere giderlerdi. Balolardan, suarelerden de geri kalmazlardı. Hemen her gecede Urani'nin akraba ve ehibbasından bir iki kişi de beraber bulunurdu. Supi'nin elindeki avucundaki su gibi akıp gitmekteydi. Hoca Paşa'daki evi idare etmek, Makri köyünü beslemek, Urani'nin israfat ve ihtiyacatına yetişmek lazımdı. Supi Hoca Paşa ile Makri köyü mesarifinden sarf-ı nazar etmeyi insafına sığdıramıyordu. Bazen zavallılara acımaktaydı. Hele anasına yüreği sızlamaktaydı. Lakin Urani'nin pençesinden kurtulmayı imkan da göremiyordu. Bu kadar mesarife karşı varidatı vaka şimdilik kafi görünmekte ise de kim bilir, cihanda neler olmaz ki? Olacak zaten olmaya başlamıştı. Muhsin mağazanın idaresinde müstakil kalınca çalıp çırpmaya koyulmuştu. Alışverişteki kesat gittikçe ziyadeleşmekteydi. Fiyatlar düşkün, piyasa durgun, mal artık Sabri Efendi'nin 45 liralık poliçesinin vadesi de geçti. Vadesi geçen poliçelerin adedi ziyadeleşmekteydi. Supi Muhsin'in şu ihbaratına karşı peki peki demekten başka cevap vermiyordu. Peki peki, öyleyse ben de işimi bilirim. Evet, Muhsin işini pekala bilmekteydi. Hiçbir fırsatı kaçırmamaktaydı. Hoca Paşa'nın Makri köyünün mesarifini kısmakta da tekasül göstermemekteydi. Kendi tabirin cipliğini boyamaktaydı. Supi'nin cihan gözüne görünmemekteydi. O gözünün nuru Urani'siyle meşguldü. Dairenin kirası, idaresi, Urani'nin modaları, eğlenceler filanlar hep Supi'nin kiseyi tahammülüne sarılmıştı. Supi Urani'yi ne kadar da kıskanıyordu. Sokakta kol kola gezdikleri zaman Urani'ye doğru teveccüh eden Enzar-ı Ecnebi'ye Supi'nin kanını galeyana getirmekteydi. Ya Urani'nin de tebessümleri ne kadar mebzuldu. Herkese güler yüz göstermekteydi. Supi vaka Urani'den henüz şüpheli değilse de herhalde o güler yüzlerin, o cilvelerin hep kendisine münhasır kalmasını arzu etmekteydi. Urani birisini azıcık ziyade tebessüm edecek olsa Supi derhal kolunu vücuduyla kol arasında tazik ederek yüzüne meftunane bir bakardı. Urani bu geçici kıskançlık borasına alışmıştı. Her defasında mecrubane bir nida ve eda ile bir Supi deyince Supi'nin olan ciddeti mahvolur giderdi. Fakat Urani bir türlü tek durmaz idi ki. Mutlaka bir çiftelilik edecek, mutlaka Supi'nin kanını başına sıçratacak. Ez cümle pazar gecesi Tepebaşı Tiyatrosu'nda verilen baloya gitmişlerdi. Supi dans bilmediği cihetle şöyle bir köşeye çekilmiş, ortalığın halini seyretmekteydi. Urani genç bir delikanlı ile angaje olmuş bir mahir orkestranın neşeli ve murakkaz ahengine tabaiyetle fırıl fırıl dönmeye başlamıştı. Delikanlı ile Urani sanki yek vücut olmuş gibi bir ayak üzerinde ve bir vaz-ı aşikanede harekat-ı muntazama icra ettikçe Supi'nin içinden kanlar gitmekteydi. Hele raksa biraz falsılığa verip de kol kola büfe iddiaz olunan odaya dalıp gittikleri zaman Supi hiddetle yerinden bir sıçrayı sıçradı. Uzun uzun adımlarla bir kuplenin yanına geldi.